Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Mordad 1400, Hicri Kameri 2 Muharrem 1443 ve Miladi takvimle 11 Ağustos 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hüseyin Ayı Muharrem ve Kazimi ile Biden anlaşması, görüşler, tepkiler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmaksızın teamülü ve işbirliğinin kalıcı güvenlik için gerekli olduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızı Komutanlarından Fedevi, devrim muhafızları her zamankinden daha güçlü dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri korona aşısının dünyadaki adaletsiz dağılımını eleştirdi. Türk SİHA ve İHA'ları Amerikalı temsilcileri rahatsız etti. Irak'ta Kerbela Belediye Başkanı uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'da Amerikan hava savunma sistemlerini konuşlandırması konusunda uyarıda bulundu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Irak Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmaksızın teamülü ve işbirliği kalıcı güvenlik için gerekli bir koşuldur dedi. Reisi dün Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'i kabulünde yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Kazimi'nin kendisini Irak'ın komşu ülkeleri toplantısına davet ettiği için teşekkür etti. İran Cumhurbaşkanı bu görüşmede İran'ın iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik bölge ülkeleri arasındaki diyaloğu güvenlikle irtibatlandırarak yabancıların bölge işlerine müdahalesini de gergin ve tehdit edici şeklinde değerlendirdi ve bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmaksızın işbirliği ve entegrasyonu, bölge milletlerinin güvenliğinin istikrarı, barışın tesisi ve refahın sağlanması için gerekli bir koşuldur dedi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de Irak Başbakanı'nın davetini İran Cumhurbaşkanı ileterek Irak'a komşu ülkeler toplantısının düzenlenmesini, ülkenin siyasi süreci ve ekonomik ilerlemesine destek adına bir adım olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. Bu toplantı bölge ülkelerinin bölgede kalıcı bir güvenlik sağlamak için önemli ortak bir eylemdir dedi. Irak Dışişleri Bakanı, İran ve Irak olmadan bölgede kalıcı güvenliğin sağlanamayacağını belirterek, bu toplantının yapılması, bölgede ortak bir anlayışa varılması için bölge ülkeleri arasında diyalog zeminini oluşturacaktır, dedi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Şemhani, Irak Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Amerika, İngiltere ve Siyonist rejim İsrail'in şüpheli davranışlarını dikkatle izliyoruz dedi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Tahran'da görüşen Şemhani, Amerika, İngiltere ve Siyonist rejim İsrail'in bölgedeki davranışlarının istikrarsızlık ve bölge ülkeleri arasında yanlış anlaşılma yaratmak içindir. Biz bu hedefler ve bunların perde arkasını biliyoruz. Bölge istikrarını zedeleyen planları etkisizleştirmek için hazırız dedi. Amerikan güçlerinin bölgedeki varlıklarının tehlikeli olduğunu belirten Şemhani, Amerika'nın bölge ülkelerinde gizli ve açık müdahaleleri olduğunu, bu şartların devamının bölgede gerginliği daha da artıracağını söyledi. Bölge ülkelerinin yabancı müdahale olmaksızın kendi güvenliğini temin etme imkana sahip olduğunu belirten Şemhani, Amerika'nın terörist karşıtı güçleri Irak, Suriye ve Lübnan'da ambargolar listesine koymasının da terörist gruplara bölge halkının öldürülmesine verilen yeşil ışık olduğunu söyledi. İran aleyhinde olan bazı terörist grupların Kuzey Irak'ta yuvalandıklarını belirten Şemhani, İran'ın bu gruplar aleyhine önleyici eyleme geçmemesi için Irak yönetiminden bu grupların ihracı karşısında daha ciddi hareket etmesini istedi. Fuat Hüseyin de İran aleyhine Irak topraklarının herhangi bir noktasına yapılan bir eylemin Irak yönetiminin isteklerine aykırı olduğunu belirterek, İran güvenliği aleyhine Irak topraklarını kullanmak isteyen herhangi bir gruba güçlü şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı, devrim muhafızlarının her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, bugün İslami İran'ın gücü geçmişle kıyaslanamaz dedi. Sepahaniyus sitesine göre General Fedevi, dün Erdebil eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İran ve inkılap düşmanları 42 yıldır İslami İran'a karşı komplo kuruyorlar. Ancak kendileri için tek bir zafer bile elde edemediler ve bu Allah'ın hakkın batıl ile savaşında her zaman hakkın galip geleceğine dair vaadidir dedi. İslam Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı 40 bin devrim muhafızı şehidini de rahmetle anarken, devrim muhafızları vatanı korumak ve bu devrimi asıl sahibine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a teslim etmek için bu parlak yolda devam etmelidir dedi.
İran'ın Londra Büyükelçiliği, Amerika ve Suudi Dışişleri Bakanları arasındaki diyaloğa misillim olarak Batı Asya'daki gelişmelerde Tahran'ın rolüne vurgu yaptı. Dün İran'ın İngiltere Büyükelçiliği Twitter mesajında İran'ın başkalarının müzakere konusu olamayacağını herkes anlamalı. Bu yöntemin etkisi olduğu ve başarısı olduğu ispatlanmıştır diye yazdı. Mesajda aksine İran, gücünün bölgede güvenliğin temel direği olarak kabul edilmesi ve çıkarlarına uygun şekilde saygı göstermesi koşuluyla herhangi bir müzakerede güçlü bir taraf olur ifadesine yer verdi. Daha önce Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile bölgedeki gelişmeler hakkında görüşmüştü. Suudi Dışişleri Bakanlığı Twitter sayfasında, Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'le yaptığı telefon görüşmesinde stratejik işbirliğini görüştüğünü duyurdu. Faysal Bin Ferhan, cumartesi günü ülkesinin Yemen krizine siyasi bir çözüm bulma çabalarını desteklediğini iddia etmişti.
Lazikiye Liman Şirketi'ne bağlı Lazikiye İtfaiyesi ve Sivil Savunma Müdürlüğü unsurları, dün limanda sürdürülen bakım çalışmaları sırasında bir gemide çıkan yangını söndürdü. Liman Şirketi Genel Müdürü Emced Süleyman'a göre yangın bazı gemi çalışanlarının solunum sorununa neden oldu. Süleyman Sana muhabirine yaptığı açıklamada bazı hastaların tedavi için hastaneye gönderildiğini bildirdi. Süleyman geminin boş olduğunu ve bakım için Lazikiye Limanı'nda durduğunu dile getirirken, bakım çalışmaları sırasında gemi mürettebatı, şirketin sivil savunma departmanı ve Lazikiye itfaiyesi tarafından söndürülen sınırlı bir yangın çıktığını bildirdi. Bu arada dün bu hadisenin yaşanmasının ardından bazı medya kaynakları söz konusu geminin İran'a ait olduğunu iddia ettiler ama iddia Suriyeli yetkililer tarafından yalanlandı.
İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Hükümet Ekonomik Koordinasyon Merkezi toplantısında COVID-19 aşılarının gerekli ölçüde ve öncelikli olarak ithal için gerekli kaynakların sağlanmasını hızlandırmak için tüm önlem ve düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. İbrahim Reisi dün Hükümetin Ekonomik Koordinasyon Merkezi toplantısında yaptığı konuşmada, mal ithal etmek için gerekli dövizi tahsis etme sürecinde reform yapma gereğini ve gümrük işlemlerini hızlandırma stratejilerini vurguladı. Hükümetin Ekonomik Koordinasyon Merkezi'nin dünkü toplantısında temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra ilaç, tıbbi malzeme ve limanlarda depolanan temel malların hızlı dağıtımının yanı sıra döviz ihtiyacının karşılanmasına yönelik iki konu ulusal düzeyde ele alındı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri korona aşısının dünya çapında adaletsiz dağıtımını eleştirdi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün korona aşısının dünyadaki dağılımını eleştirdi ve korona hasta sayısındaki artıştan endişelerini dile getirirken yeni korona türlerinin artması ve aşı dağıtımında kabul edilemez eşitsizlik nedeniyle korona salgınının daha da yayılmasının kaygı verici olduğunu söyledi. Daha önce Guterres, Münih'teki bir güvenlik konferansında korona aşısının %75'inin 10 ülkede dağıtıldığını ve 100'den fazla ülkenin henüz aşı almadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu bölgelerde korona aşısının dağıtımını ve tedarikini kolaylaştırmak için dünya çapındaki çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Guterres, korona aşısı için küresel bir plan olması gerektiğini ve ülkelerin korona aşısını paylaşması gerektiğini vurguladı. Daha önce Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, korona aşılarının tedarikindeki küresel boşluğun çok geniş olduğunu vurguladı. Bazı ülke ve bölgeler milyonlarca doz ekstra korona aşısı sipariş ederken, bazılarında ise hatta sağlık çalışanlarını aşılayacak düzeyde aşı imkanı yok.
Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 264.647 COVID-19 testi yapıldı. 26.597 kişinin testi pozitif çıktı. 124 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 14.954 oldu. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngüyle sonuçlanır. Aşı olun, tedbirlere uyun ifadelerini kullandı. 18 yaş üstü nüfusa birinci doz aşı uygulananların oranı ise %68.56, ikinci doz aşı uygulananların oranı ise %49.09 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42.555.988 birinci doz, 30.470.007'si ikinci doz, 5.988.679'u üçüncü doz olmak üzere 79.014.674'e yükseldi.
Tahran'dan sabah haberlerimiz devam ediyor muhterem dinleyiciler. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırarak Cenevre'de PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen bir temsilcinin açılması nedeniyle Maslahatgüzar'a protesto notası verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cenevre'de PKK-YPG terör örgütü iltisaklı Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi Temsilciliği adı altında temsilciliğin açılışının yapılmasına yönelik İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa davet edilerek protesto edildiği ve Maslahatgüzar'dan konuyla ilgili izahat istendiği ifadeleri kullandı. Açıklamada bu konuda İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı grupların dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır denildi.
Öte yandan PKK ve teröristlerle mücadele kapsamında Şırnak Besler Dereler bölgesine düzenlenen operasyonda 3 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamaya göre Şırnak Besler Dereler bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi. Jandarma İHA, SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle yürüten operasyonda 3 PKK'lı örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız hava araçları İHA, Amerika'daki Ermeni ve Yunan lobilerini rahatsız etti. Türkiye basınının belirttiğine göre Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazan 27 kongre temsilcisi, Türk İHA'ları Amerika'nın çıkarlarını ve ortaklarını tehdit ediyor ifadelerini kullandı. Mektupta Türkiye'ye ambargo uygulanması talep edildi. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazan 27 temsilci, dünyanın birçok bölgesini istikrarsızlaştıran ve Amerika'nın çıkarlarını, müttefiklerini ve ortaklarını tehdit eden Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı SİHA programı ile ilgili endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz ifadelerini kullandı. Mektubun devamında Türkiye, Rus yapımı S-400'leri alması sonucu F-35 ortak taarruz uçağı programından çıkarılmasına ve yaptırımın uygulanmasına rağmen bir NATO üyesi ülke olarak sorumluluklarına aykırı şekilde ilerlemeye devam ediyor İHA'ları gün geçtikçe çoğaltıyor denildi.
Filistin İslam Cihat Hareketi bir Amerikan güvenlik heyetinin işgal altındaki Filistin'i ziyareti ve Ramullah ve işgal altındaki Filistin'deki toplantılarının sonuçları konusunda uyarıda bulundu. İslam Cihat Sözcüsü Tarık Selmi dün yaptığı açıklamada Amerikan istihbarat heyetinin işgal altındaki topraklara yapacağı ziyaretin Tel Aviv'le güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi ve aralarında üçlü bir anlaşmayı uygulayarak nafile müzakere sürecini geri getirmeye amaçladığını söyledi. İslami Cihat Sözcüsü Filistin milli gruplarını, Filistin halkının haklarını ve ilkelerini yok etmeye yönelik tüm planlara karşı çıkmaya davet etti.
Amerikan üniversitelerinde Siyonist rejimi ırkçı bir rejim olarak gören 120 çalışma merkezi askeri işgale son vermesi çağrısına bulundu. Filistin haber sitesi Sen'de göre merkezlerin temsilcileri yaptığı açıklamada Filistinlilerin işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtindeki evlerinden zorla yer değiştirmesini ve işgal polisi ve ordusu tarafından desteklenen İsrailli Siyonist Yahudi yerleşimcilerin şiddetini kınadı.
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin belediye başkanı Abir El-Selim'in uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Kerbela Valiliği Belediye Başkanı Selim'in kentteki kaçak yapıların yıkılmasına ilişkin denetimleri sırasında silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Kerbela Valisi bu kentte 3 günlük yas ilan etti.
Yemen'in başkenti Sana Uluslararası Hava Alanı Müdürü Sana Uluslararası Hava Alanı kuşatmasının sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Halid Şerif dün İran Pres'e verdiği demeçte yaklaşık 100 bin Yemenli hastanın hastalıklarını tedavi etmek için Yemen dışına çıkamadıkları için öldüğünü söyledi.
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi son 10 gün içinde Afganistan'daki iç savaşı 4 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Son haftalarda Afganistan'daki iç savaş Taliban'ın hükümet kontrolündeki bölgelere artan saldırılarıyla şiddetlendi ve Afganistan'daki durumu daha da güvensiz hale getirdi.
Rusya Duma Meclisi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Amerika hava savunma füzelerinin Ukrayna'da konuşlandırma olasılığı konusunda uyarıda bulundu. İğneye göre Leonid Slatsky dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna dışındaki bölgelerin entegrasyonunda sorumlu Bakan Alexey Razinkov'un Amerika hava savunma sistemlerinin Ukrayna topraklarında bulunduğuna dair açıklamaları kışkırtıcıdır dedi. Rus parlamenter yetkili Razinkov'un açıklamalarının kışkırtıcı olduğunu ve Ukrayna'da bir Amerika hava savunma sisteminin konuşlandırılmasını sadece bölgede değil bölge dışında da güç dengesini bozacağını söyledi.
Ve son haberimiz. 11 kadına cinsel tacize bulunmakla suçlanan New York valisi Cuomo istifa kararı aldığını açıkladı. Boşalan koltuğa yardımcısı getirildi. Taciz iddialar üzerine görevi bırakması yönünde çağrıların yükselmesinin ardından Cuomo düzenlediği basın toplantısında istifasını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz.
değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran Cumhurbaşkanı'nın Fransız mevkidaşı Macron'la telefon görüşmesi etrafında. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesinde Amerika tarafından verilen taahhütlerin tekrar tekrar ihlaline ve de kapsamlı anlaşma olarak bilinen Berjem Nükleer Anlaşması'na üye 3 Avrupalı ülkenin de taahhütlerini yerine getirmemesine değinerek şöyle dedi. Hem Avrupalılar ve hem Amerika Berjem Nükleer Anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmelidir. Her müzakere süreci ise İran milletinin haklarını karşılamalı, milletin çıkarlarını temin etmelidir. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İran'da yeni hükümetin Fransa ile ilişkileri ortak çıkarlar, karşılıklı saygı çerçevesinde geliştirmekten memnun kalacağını da belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca Fars Körfezi ve Umman Denizi bölgesinde güvenliğin sağlanması ve caydırıcılığın korunması hususunda da İran'ın bu alanda çok ciddi olduğunu ve güvenliği bozan hususlara karşı geleceğini vurguladı. İran, bölgedeki büyük ve bölgesel gelişmelere etki yapan bir ülke olduğu için sürekli Avrupalı ülkeler, özellikle de Fransa tarafından daima dikkate alınmıştır. Buna ilaveten İran ve Avrupa ülkeleri arasında Tahran ile Paris ilişkileri ister ekonomik ve ortak yatırımlar, ister siyasi açıdan Batı Asya gelişmeleri kapsamında belirgin bir noktada olmuştur. Aynı zamanda İran'da Avrupalı ülkelere yönelik her zaman aydın bir görüş söz konusudur. Buna göre İran ve Avrupa ilişkileri karşılıklı çıkarlar ve iki taraflı söyleme göre düzenlenmelidir. Bu bağlamda diyaloğa ihtiyaç varsa iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurulmalıdır. İşte İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bu bağlamdaki telefon görüşmesindeki açıklamaları net ve şeffaftır.
Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Berjem Nükleer Anlaşması'nı açık şekilde ihlal etmesinin ardından İran beklenenin ötesinde bir tahammül örneği sergileyerek taahhütlerini bir yıl boyunca tam olarak hayata geçirdi. Bu bağlamda 3 Avrupalı ülkesi de Berjem Nükleer Anlaşması'ndaki 11 taahhüdünü yerine getireceğine söz verdi. Ancak Avrupa'nın özel mali mekanizması INSTEX bile hayata geçirmedi. Avrupa Birliği bu süre içerisinde pratikte İran'ın yaptırımlarını kaldırma alanında yetersiz ve beceriksiz olduğunu göstermiş oldu. Avrupalılar Amerika'nın Berjem Nükleer Anlaşması'nı ihlal ederek tehlikeli bir ilkeye imza attığını anlamıştı. Bu yüzden Avrupa'nın neden Amerika'nın bu tek taraflılığı karşısında sessiz kaldığı ve bu ülkelerin neden Amerika'ya baskı yapmadığı bilinmemektedir. Dış siyaset meseleleri uzmanı Seyyid Celal Sadatyan, Avrupalıların Amerika'nın etkisi altında kalarak Berjem'in hayata geçirmesini rehin aldığını ve bu anlaşmanın dışında kalan füze ve İran'ın savunma ve caydırıcılık gücü gibi konulara bağladığını düşünüyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reis'in açıklamaları da açık ve net bir mesaj içermektedir. Buna göre Avrupa için en mantıklı seçenek Berjem Nükleer Anlaşması'na dönmek ve bu anlaşmadaki taahhütlerin hayata geçirmesi ve Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının uygulanmasının devam edilmesidir. Seyyid İbrahim Reis'in Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi ve bu açıklamalar, Avrupa tarafından ciddi bir kararın alınması ve Berjem Nükleer Anlaşması'ndaki taahhütlerini ve sorumluluklarını hayata geçirme zaruretini hatırlatmaktadır. Bu açıklamalar ayrıca karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerin yeniden sağlanmasını, tarafların iyi niyetine ve azmine ve de İran'ın Avrupa'ya yönelik kaybolan güveninin yeniden kazandırılmasına bağlı olduğunu da gösteriyor. Eğer İran Avrupa tarafından iyi niyet emareleri görürse, kuşkusuz olumlu bir yaklaşım ile buna tepki gösterecektir. İran İslam Cumhuriyeti yeni hükümeti, yeni cumhurbaşkanının belirttiği gibi Fransa ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı gelişmesini memnuniyetle karşılayacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak'ın komşu ülkeler toplantısından güttüğü amaçlar başlığını taşıyor. Irak hükümeti Ağustos ayının sonunda bölge ve birkaç bölge dışı ülke makamlarını bir araya getirerek bir toplantı düzenlemek istiyor. Bu bağlamda Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi şimdiye kadar İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır ve Ürdün devlet başkanlarını Bağdat toplantısına katılmak üzere davet etmiştir. Bazı kaynaklarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi bazı Avrupalı makamlarında Bağdat toplantısına katılma ihtimalinin bulunduğunu belirtiyorlar. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi Mayıs 2020'den bugüne kadar Irak Başbakanlığı görevini yürütmekte. Bu süre içerisinde de siyasete odaklanmış durumdadır. Kazimi hükümeti şimdiye dek Mısır ve Ürdün makamlarıyla üçlü toplantılar düzenlemiştir. Geçen Haziran ayında Kazimi Bağdat toplantısında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ve Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya gelmişti. Buna ilaveten Irak hükümeti İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapmıştır. Şimdiye dek Bağdat, İran ve Arabistan arasında 3 tur ortak toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu ortak toplantılar ise bölge ve bölge dışı medyada geniş yankı buldu. İçinde bulunduğumuz miladi ayın sonunda Bağdat'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan komşu ülkeler toplantısı aslında Kazımi hükümetinin bölgesel siyaset çerçevesinde ayarladığı 3. dönem toplantı. Bu toplantıya daha fazla ve daha önemli ülkelerin katılacağı öngörülüyor. Irak hükümeti, Kral Selman, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, 3 önemli bölgesel güç sayılan ülkelerin devlet başkanları olarak Bağdat toplantısına davet etse de hala Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'nin hangi seviyelerde bu toplantılara katılacağı belirsizliğini koruyor.
Bağdat toplantısı gibi benzer toplantıların düzenlenmesi hususunda farklı görüşler mevcuttur. Kimilerine göre El-Kazimi bu toplantılar ile Irak'ın bölgesel konumunu güçlendirmek ve diğer ülkeler ile sorunları çözmek ve ekonomik avantajlar sağlamak istiyor. Gerçekte bu toplantılara destek verenler benzer toplantıların Irak'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini güçlendireceğini ve sorunları ve gerilimleri azaltacağını düşünüyor. Bu bağlamda Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Amir Faiz, Bağdat bölgesel konumunu ve öncü rolünü tekrar kazanmak istiyor ifadesinde bulundu. Iraklı siyasi analist Adil El-Eşrem de Irak'ın komşu ve bölge ülkeleriyle bölgesel bağlara ihtiyacı olduğunu ve bu toplantıların siyasi, ekonomik ve güvenlik açıdan Bağdat lehine olacağını düşünüyor. Bir başka görüş açısına göre bu tür toplantıların düzenlenmesi Irak milleti ve hükümeti için bir getirisi olmayacaktır ve sırf Mustafa El-Kazimi ve destekçilerin konumunu Irak'ın iktidar yapısında perçinleyecektir. Halbuki Irak mevcut durumda her şeyden ziyade yatırım kazanmaya ve ekonomik desteklerden yararlanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu hususta Iraklı analist Mekki El-Nezal, bu tür toplantıların sembolik olduğuna değinerek, geçmişteki toplantıların bu gibi toplantıların Irak için faydalı olmadığını gösterdiğini, çünkü katılımcıların toplantı salonundan çıkmalarının hemen ardından her şeyi unuttuklarını düşünüyor. Iraklı analist şöyle diyor, kimileri de Kazimi'nin iktidarda maksimum güçle kalması için onun prestijini arttırmak istiyorlar. Bu görüş Irak'ta önümüzdeki Ekim ayında erken parlamento seçimlerinin yapılmasının iyi planlandığı gerçeği göz önüne alındığında önemlidir. Mustafa El-Kazimi de böylece başbakanlık şansını arttırmak istiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Mordat 1400, Hicri Kameri 2 Muharrem 1443 ve Miladi 11 Ağustos 2021 Çarşamba. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Muharrem 61 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam değerli ailesi ve yarenleriyle birlikte günümüz Irak'ın kutsal Kerbela kentine ulaştı. İmam Hüseyin Aleyhisselam bundan birkaç ay önce Muaviye'nin oğlu zalim Yezid hükümetine itirazda bulunarak ona biat etmekten kaçındı. Medine'den Mekke'ye ve oradan da Irak'taki Kufe kentine doğru yola çıktılar. Kufe halkı ilk başlarda İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamını destekleyip o Hazreti bu kente davet ettiyseler de ancak Yezid hükümetinden korktuklarından dolayı ve Kufe hükümdarının yalan vaatleri için İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı desteklemeyi bıraktılar. Hür bin Yezid Riyahi komutasındaki Yezid ordusu Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ilerlemesini engellediler ve imamın kervanını durdurdular. Bilindiği üzere Hür İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamı sırasında tövbe etti ve sonuçta imam ve yarenlerine katıldı. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Mordat 1372 tarihinde İranlı ünlü minyatür ustası ve tesipçi Üstad Ahmet Raiz vefat etti. Doğduğu kent İran'ın İsfahan kentinde teknik hocalarının denetimi altında minyatür sanatının çeşitli yöntemleriyle yakından tanıştı ve muarrak seramik gibi sanat dallarından yararlandı. Üstad Ahmet Raiz, Brüksel'de düzenlenen uluslararası fuarda bu fuarın önemli olan iki ödülünü almayı başardı. Bu ünlü hoca minyatür sanat dalında yarım yüzyıla yakın bir zamanda çalışmalarda bulundu ve birçok öğrenci yetiştirdi. Üstad Ahmet Raiz'den günümüze dek minyatür sanat ile ilgili 145'ten fazla eser geriye kalmıştır. ...96 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Mordat 1304'te önde gelen fakih ve alim Ayetullah Şeyh Abdülnebi Nuri vefat etti. Gençken Tahran'a geldikten sonra dini ilimleri öğrenen Nuri, kendi döneminin Muhammed Hasan Şirazi gibi önde gelen alimlerinden dersler aldı ve bilimsel ve fıkıh alanlarında zirveye ulaştı. Ayetullah Nuri, kendi döneminin önde gelen müçtehitlerinden idi ve fıkıh, usul, bilimlerinde dahi idi. Bu önde gelen fakih ardından Tahran kentine geri döndü ve bu kentteki bir okulda ders vermeye başladı. Bu Rabbani alimin ders havzası fazıllar ve büyüklerin toplandığı mekandı. ...838 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Muharrem 605'te önde gelen fakih Ebu'l-Hüseyin Mesud bin İsa vefat etti. ...12 yıl önce bugün 11 Ağustos 2009'da Yemen ordusu ile Şii Zeydiler arasındaki savaş Yemen'in kuzey dağları ve Arabistan sınırına yakın bölgede başladı. Ülkede Şia güçleri Husi Hanedanı rehberliği altında olmasından dolayı mücadele etmeleri nedeniyle bu adı taşımaktadır. Onlar bulundukları bölgede kültürel ve iktisadi ayrımların kalkmasını ve Amerika ile ilişkiler düzeyinin azalmasını talep ediyorlar. Ancak savaşta Suudi Arabistan hava kuvvetleri Şiilerin mevzilerini Yemenli askerlerine yardım etmek amacıyla bombaladı. Arabistan 2009'da kara kuvvetlerini Husi grubuyla savaşa girmek için harekete geçirdi. Suudiler 26 Mart 2015'te Yemen'de konumunu kaybetmekten dolayı Yemen topraklarına karadan ve havadan saldırı düzenledi. Hala saldırıların sürdüğü bir sırada fakir bir ülke olan Yemen'deki altyapısının büyük bir kısmı virane olurken binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybetti ve milyonlarcası da mülteci durumuna düştü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yöneylemin araştırmasına göre yurttaşlar birden fazla maaş alan bürokrata karşı çıkıyor.
Karar.
Ahmet Davutoğlu Muğla'da yangın bölgesine gitti. Yaralarımızı sarıp geleceğe güvenle bakacağız.
Yeni Çağ.
Cumhur İttifakı'na duyulan güven yerlerde.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Aykut Küçükkaya 9 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Yalanlar üzerine kurulu iktidarlar çökmeye mecburdur" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Orman yangını Türk Hava Kurumu, Covid salgını da Hıfz-ı Sıha Enstitüsü kapatıldığı için ağır hasar verdi. Cumhuriyet kurumlarının ortadan kaldırılması pandemi ve orman yangınlarını felakete dönüştürdü. Aslında bu kurumların kapanması bir bakıma devletin tasfiyesiydi. 19 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı ilk döneminde ülkeyi bir cemaatle yönetmeyi tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ağzından "ne istediniz de vermedik" noktasına geldi. Gülen cemaati FETÖ'ye dönüştü. Devleti öylesine ele geçirmişti ki artık AK Parti'ye ihtiyacı kalmadığını düşünüyordu. İktidarını kanıtlamak için kanlı darbe girişiminde bulundu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu yıllardan ders almadığı anlaşılan Erdoğan AKP yönetimi iktidarlarını sürdürmek için hala tarikatlara, cemaatlere kol kanat geriyor. İş öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'nin inanç çizgisi Taliban'la aynı noktaya çekildi. İlhan Selçuk 2 Ocak 1986 tarihinde Cumhuriyet okurlarına seslendiği Pencere köşesinde 12 Eylül öncesi ve sonrasını kaleme aldığı Kurtarıcı başlıklı yazısını şöyle noktalıyor. Biz bu filmi daha önce çok görmedik mi? Görmez olur muyuz? Kovboy filmidir bu. Hep aynı senaryo üzerine işlenir. Oğlan kızı kurtarır. Sonra da insanlar ve toplumlar bir kez kurtarılmasınlar. Kurtarıcılardan kurtulmak çok ama çok daha zordur. İnandırıcılık sadece ülkeyi yöneten iktidarlar için değil, tüm kurumlar için geçerlidir. Başlıkta da söylediğim gibi yalanlar üzerine kurulu iktidarlar çökmeye mecburdur. Halkın önüne sandığın konulduğu günde AKP iktidarının çöküş günü olarak tarihe geçecektir. 13 gündür ormanlarımız yanıyor, tüm ülkenin ciğerleri yanıyor. Dayanışma da büyüyor. Sanatçı Haluk Levent'in önderliğinde Ahbap Derneği, yangın bölgelerindeki yurttaşlarımız için bağış yardım kampanyası düzenliyor. Gazetemiz grafiklerden Müge Kaygısız arkadaşımızın Cumhuriyet Emekçileri adına Ahbap'la dayanışması alkışlanacak bir davranıştı. Müge'nin Ahbap'a geçtiği dayanışma notunda "Biz Cumhuriyet Gazetesi emekçileri elimizden geldiğince yaralara merhem olmak istedik ve aramızda topladığımız parayı güvendiğimiz siz Ahbap'lara gönderiyoruz. Biliyoruz ki en ihtiyacı olana kullanacaktır. Yeniden yeşerme umuduyla" yazılıydı.
Mehmet Kara 9 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde sosyal medya atışmaları başlıklı yazısına yer veriyor. Başta Cumhurbaşkanı Parti genel başkanları olmak üzere birçok kişi artık mesajlarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Anında milyonlara ulaşan mesajlar en hızlı haberleşme yöntemi haline geldi. Özellikle sosyal medya platformlarından olan Twitter'da gündeme dair kullanıcıların bir araya gelerek önemli konuları hem dünyada hem de Türkiye'nin gündeminde öne çıkarabiliyorlar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Zaman zaman da karşılıklı atışmaya varan paylaşımlarda en son olarak yangın vesilesiyle ortaya çıktı. Help Turkey başlığı altında milyonlarca kişi bu paylaşımı takipçilerine ulaştırdı. Bunu karşıladığında da Güçlü Türkiye başlığı açıldı. Help Turkey başlığında başta İletişim Başkanlığı tepkisini koyarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması, Türkiye'yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmeli ifadesinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Konu Erdoğan'a sorulunca demek ki bu kadar rahatsız oluyorlar, o zaman güçlüyüz. Onun karşılığında güçlü Türkiye diye hesap açtılar. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Öbürü güçlü Türkiye çok daha fazlasıyla karşılık buldu diye karşılık verdi. Konu yargıya intikal etti. Ünlü sanatçılar, siyasetçiler bu paylaşımı takipçilerine iletmişti. Sosyal medyada düzenlemenin konuşulduğu şu günlerde bakalım nasıl bir gelişme yaşanacak. Bir diğer konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz sözlerinin Twitter'de gündeme yapılması oldu. Erdoğan'ın bu sözünden hemen sonra tamam etiketi sosyal medyada üst sıralara yerleşti. Milyonlarca paylaşım yapıldı. Bu etiketin karşılığında devam etiketi açıldı. Tamam etiketi kadar olmasa da devam etiketi paylaşıldı. Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu da Erdoğan'ın sözlerinden sonra tamam tweetleri atan genel başkanlar arasındaydı. Bu çalışmalar bir bakıma da anket gibi oluyor. Elbette tamama da devama da millet karar verecektir. Sosyal medya iyi kullanıldığında faydalı şeyler oluyor ama zararlarını da yabana atmamak lazım. Son günlerde devlet yetkililerinden veya bakanlardan en çok duyduğumuz cümlelerden birisi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluyor. İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı sözcüsü gibi yetkililerinin bunu söylemeleri bir yere kadar normal karşılanabilir ama görev alanları ile ilgili bir çalışmaya katılan bakanların konuşmalarının içinde defalarca bu iki kelimeyi söylemesi garip karşılanıyor. En son olarak Antalya ve Muğla'da çıkan yangınlarda 4 bakan bölgeye gittiklerinde beraber basın toplantısı yaparken 4 bakandan konuşmalarının içinde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla demesi ilginç değil mi? Bu bakanlar özellikle de Orman Bakanı Cumhurbaşkanı talimat vermese o bölgeye gitmeyecek miydi sorusu hem siyasetçiler hem de vatandaşlar arasında soruldu. Bir olan garip şey de bakanların kendi istekleriyle istifa edememesi. İstifa etmeyi düşünen bakanlar ancak aflarını isteyebiliyorlar. Görevden alanda af talebini kabul ediyor ya da etmiyor. Yani sistemin getirdiği bu durum sizce de garip değil mi?
Hakan Albayrak 9 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde böyle bir felaketi kaçımız öngörmüştük başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türk Hava Kurumu'nun atıl durumdaki 6 tane yangın söndürme uçağını konuşuyoruz, konuşalım ama abartmadan Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketinden bahsettiğimizi unutmadan, o 6 tane uçak devrede olsaymış bu felaketin üstesinden kolayca gelebilirmiş havası oluşturmadan orman yangınlarının aynı anda onlarca bölgede çıktığını ve yurt dışından yardıma gelerek TK uçaklarının eksikliğini ziyadesiyle telafi eden 15-20'ye yakın yangın söndürme uçağına rağmen felaketin sona ermesi için hava sıcaklığının düşmesine, nem oranının yükselmesine, rüzgarın dinmesine bel bağlandığını göz ardı etmeden diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yangınla mücadele filolarında bizden kat kat fazla uçağı bulunan devletlerin de binlerce hektar ormanının yanmasına mani olamadıkları gerçeğini yadsınamaz. Orman yangınlarıyla mücadele konusundaki hazırlığı yetersiz olan hükümeti eleştiriyoruz, eleştirelim. Ama iğneyi hükümete batırırken çuvaldızı kendimize batırmayı ihmal etmeden. Bugüne kadar kaçımız en az 30 uçaklık bir yangın söndürme filomuz olmalı, hükümet bu işi ivedilikle halletmeli filan demişiz. Hangi siyasi partinin programında var böyle bir şey? Hangi partinin başlıca gündem maddeleri arasında yer alıyordu böyle bir şey? Ormanlar cayır cayır yanmaya başlamadan evvel çok büyük bir felaketin eşiğindeyiz diyerek ortalığı ayağa kaldırmaya çalışan bir tek muhalefet partisi oldu mu? Onlarca yangın söndürme uçağı ihtiyacının öteden beri farkındaymış gibi davranan muhalif siyasetçilerden kaçı bu ihtiyacın altını çizmiş bugüne kadar? Bu çapta bir felaketin gelişini herkes görebilmiş de bir tek iktidar görmemiş gibi davranmayalım lütfen. Orman yangınlarıyla mücadeledeki eksikliklerin, gediklerin sorumluluğu, o hususta hesap verme mükellefiyeti tabii ki hükümete aittir. Bunu yatsınmadan söylüyorum, kolektif bir gafletti. Olan olunca ve olanın kaçınılmaz olarak olduğu zamanlar tarafından izah edilince hepimiz küresel ısınma ve yangın söndürme uzmanı kesildik ama kabul ve itiraf edelim ki bugünü dünden görenlerimiz bir elin parmak sayısını geçmez.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin Ayı Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. İmam Hüseyin aleyhisselam asırlardır hiç batmayan ve nuru aşıkların kalbini ısıtan ve aşk ateşini alevlendiren bir güneştir. Bugün İmam Hüseyin aleyhisselam ve kıyamının adı ve yadı üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala müminlerin kalbinde yaşayan ebedi bir gerçektir. Şimdi İmam Hüseyin aleyhisselam aşıkları bir kez daha Muharrem ayında yaz heyetleri kurmaya başladı ve insanlar sağlık protokollerine uyarak Hüseyin İbni Ali aleyhisselam için yaz tutmaya başladı. Kur'an-ı Kerim müfessiri ve edebiyat ustası Ragıp İsfahani, arifane bir cümlede İmam Hüseyin aleyhisselam hakkında şöyle diyor. Hüseyin, ezel ve ebed sakisinin güçlü eli, iman ehli olanların kalbini akıttığı ve onları Hüseyin'i aşk ile mest ettiği mutahhar şaraptır. Kimdir Hüseyin ki alem ona divane olup, bu neşemdir ki canlar ona pervane olup. Evet, İmam Hüseyin aleyhisselam asırlardır hiç batmayan ve nuru aşıkların kalbini ısıtan ve aşk ateşini alevlendiren bir güneştir. Hüseyin kurtuluş gemisi ve insanları saadet ve kurtuluşa çağıran hidayet meşalesidir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hüseyin hidayet ışığı ve kurtuluş gemisidir. Evet, Hüseyin'in kurtuluş gemisi tarih boyunca yoluna devam etmekte ve beşeriyete hüsran ve umutsuzluk, boşluk ve kimliksizlik, dinsizlik ve laubalilikten el çekmeleri ve Ehlibeyt velayetine sarılmaları ve kulluk yolunu onlardan öğrenmeleri ve böylece İzzet ve keramet sahiline ulaşmaları için seslenmektedir. İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Allah kullarını yarattı ki onu tanısınlar ve tanıdıktan sonra ona tapsınlar ve ona taptıktan sonra başkasına tapmasınlar. İmam Hüseyin aleyhisselamın kişiliğinin özellikleri arasında en belirgin olan özelliği, Hazretin tüm söz ve amellerinde yer alan tevhidi bakışıdır. İmam Hüseyin aleyhisselam her sözünde ve her amelinde ancak ilahi rızayı kazanacak kadar tevhide inanmaktadır. Tevhid ilkesi aslında tüm enbiya ve evliyaların yaşamlarının her alanında yer alan bir ilkedir. Ve bu ilke İmam Hüseyin aleyhisselam yaşamında daha fazla ve daha somut bir şekilde tecelli etmiş ve Hazretin yaşama bakışı, hutbeleri ve duaları da Allahu Teala'ya inanmak ve tevhid ilkesi hayatında her şeyden daha çok belirgin olduğunu ortaya koymaktadır. İmam Hüseyin aleyhisselamın ister Mekke'de, ister Medine'de, ister Kerbela yolunda, İster Aşura kıyamı sırasında olsun, tüm beyanatı arifane, tevhid temeline dayanır. İmam çok güzel sözlerinde insanlara Allah'a ibadet etmeyi şöyle tavsiye ediyor. Bazıları Allah'a cennet aşkı ile ibadet eder ki bu ibadet ticari meslekli insanlara özeldir. Kimileri ise cehennem korkusundan Allah'a tapar ki bu da kölelerin ibadetidir. Ancak bir grup ise Allah'ı hak ettiği için ibadet eder ki bu da en üstün ibadettir ve hür insanlara özeldir. Dünyanın hür insanlarının efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam ise en iyi ibadet edenlerdendi. İmamın mabudu ile aşk dolu bir münacatı vardır ve Hazretin Allah inancının doruk noktasını yansıtır. Arefe duası İmam Hüseyin aleyhisselamın irfani bir bakışla manevi yolculuğunu beyan ettiği ve varlık alemini ve dünyayı tanımanın en zengin kaynaklarından biri olan bir duadır. Bu arifane duanın bir bölümünde şöyle okumaktayız. Ey yüce Rabbim, sen çağrılacak en yakın ve en hızlı cevap veren, affeden en büyük affedici, en büyük bağışlayan ve talepleri en iyi duyansın. Ey dünya ahiret şefkatli ve bağışlayan Rabbim, senin gibi sorulan ve senden başka arzu edilen yoktur. Sana seslendim, bana cevap verdin. Senden talep ettim, bana bağışladın. Sana yöneldim, bana merhamet ettin. Sana güvendim, beni kurtardın. Sana sığındım, bana yettin. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İmam Hüseyin hakkında kuşkusuz Hüseyin cennet kapılarından biridir diye buyurmuştur. İmam Hüseyin aleyhisselam her daim Allahu Teala'yı yad ve zikir etmekle alışık bir insandı. Kur'an-ı Kerim Allah'ı yad etmek kalplere huzur verdiğini buyurmuştur ve İmam Hüseyin aleyhisselamın mutahhar kalbi de Allah'ı yad ederek huzura kavuşuyor ve her an imanı arttırıyordu. Nitekim Fetih Suresinin 4. ayetinde buyurduğu üzere, imanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Eğer İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura günü en ağır musibetlere katlandıysa, 6 aylık bebeği Ali Asker'in şehadeti, genç oğlu Ali Ekber'in şehadeti, hanedanının üyeleri ve arkadaşlarının şehadeti gibi musibetleri görüp içinde hiçbir kuşku, korku ve paniğe yer vermediyse, bunun tek sebebi Allahu Teala'ya olan kesin imanı ve inancıydı. İmam Hüseyin aleyhisselam her yerde ve her an Allahu Teala'nın adını zikrediyordu. Aşura günü sürekli la havle ve la kuvvete illa billah zikrini söylüyor ve enna lillah ve enna ileyhi raciun diye haykırıyor ve yürekleri kararmış düşmanlara herkes bir gün Allah'a döneceğini ve Resulullah'ın torununu öldürmek ilahi öfke ve gazaptan başka hiçbir getirisi olmayacağını söylüyordu. İmam Hüseyin aleyhisselam defalarca yürek yakarak düşman ordusunu Allah'a ve velayetine itaat etmeye davet etti. Zira Yezid'in dinsiz, laubali ve heveslerinin peşinden koşan ve dini doğru yolundan saptıran ve bid'atleri yaygınlaştıran ve kesinlikle Müslümanların halifesi olmaya layık olmayan biri olduğunu biliyordu. Ancak imam dünya aşkı düşman ordusunun gözünü kör ve kulaklarını sağır ettiğini görünce şöyle buyurdu. Şeytan sizlere musallat olmuş, Allah'ı yad etmeyi kafanızdan ve kalbinizden söküp atmış. Hepinize ve amaçlarınıza yazıklar olsun. Bizler hepimiz Allah'a aitiz ve hepimiz ona geri dönmeliyiz. İmam Hüseyin aleyhisselamın bir başka sıfatı, izzeti, onur ve hür bir yiğit olmasıdır. Bu sıfat da imamın tevhidi bakışından kaynaklanır. İmam Hüseyin aleyhisselam varlık alemini yaratan yegane Allah ile derin bağları olduğundan ve kendisini ancak Allah'ın kulu bildiğinden başkalarına kulluk etmeyi ve zillete düşmeyi asla kabul etmiyordu ve bu özelliği sözlerine ve amellerine de yansımıştı. Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın konuşmaları tarih sayfalarının parlayan ve kalıcı sayfalarından sayılır ve Hazret'in nedenli hür olduğunu gösteriyor. İmamın unutulmaz konuşmalarından biri ise kendisini Yezid'e biat etmeye teşvik edenlere hitaben yaptığı konuşmadır. Hazret onlara şöyle cevap verir: "Acaba hakka amel edilmediğini ve batıl men edilmediğini görmüyor musunuz? Gerçekten mümin insan ölümü ve Allah'ı ziyaret etmeyi arzu etmelidir. O zaman ben de ölümü, saadet ve zalimlerle bir arada yaşamayı acı çekmek ve zilletten başka bir şey olarak görmüyorum." İslam peygamberinin pak ehli beyti, dürüstlük ve doğruluğun bayraktarı olarak hepsi izzetli ve hür insanlardı. Ancak bu sıfatın belirgin hale gelmesi İmam Hüseyin aleyhisselam döneminde oldu ve imam en güzel biçimde hür olmayı ve zillete boyun eğmemeyi gözler önüne sererek dünyanın hür insanların efendisi olarak lakaplandırıldı. İmam Hüseyin aleyhisselam hatta en zor şartlarda düşman karşısında boyun eğmeye yanaşmadı ve kendi canını korumak için zilletin işareti olarak en ufak esneklik göstermedi. Aşura hamaseti baştan başa hürriyet, hür olmak, izzet, yiğitlik ve onur dolu bir hamaset ve İmam Hüseyin aleyhisselamın dünyanın tüm hür insanlarına emsal teşkil eden bir mesajdır. İmam kendisini Kerbela'ya gitmekten men etmek isteyenlere şöyle buyurdu: "Bana gitme diyorlar ama gideceğim. Bana öldürülürsün diyorlar. Acaba ölmek bir yiğit için ayıp mıdır? Ölmek ancak insanın amacı alçak olur ve başa geçme uğruna ölürse ayıp sayılır. Oysa hak sözü yüceltmek ve hak yolunda ölmek asla ayıp değildir. Zira Allah'ın salih kullarının adım attığı yola adım atmaktır. İzzet ve şerefle ölmek, zilletle yaşamaktan daha iyidir." Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kazimi-Biden anlaşması, görüşler, tepkiler.
Muhterem dinleyiciler, Amerikan Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin arasında varılan anlaşmayı ele aldığımız kısa sohbetimizde huzurlarınızdayız.
Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin 26 Temmuz'da Amerika'yı yaptığı ziyaretinde Başkan Joe Biden ile Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilmeleri konusunda anlaştığı açıklandı. Peki ama Başbakan Kazimi hangi şartların altında Amerika'ya gitti? Bugün bu konuya değinmek istiyoruz.
Bu soruya cevap vermek için ilkin önemli bir noktaya işaret etmek gerekiyor. Kazimi, Irak'ta Ekim 2019'da eski Başbakan Adil Abdülmehdi hükümetine karşı iç ve dış kumpasların ve Şii grupların Abdülmehdi'den sonra yeni başbakanı belirleme konusunda uzlaşamamalarının sonucu olarak başbakanlık koltuğuna oturan kişidir. Yine Kazimi, Amerika'nın eski başkanı Donald Trump, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Hac Kasım Süleymani ve Irak Haşi Şabi Hareketi Başkan Vekili Ebu Mehdi Mühendis'e yönelik suikast emrini verdi ve Irak'ta ve bölgede IŞİD terörü ile mücadelede oldukça önemli rol ifa eden direnişin bu iki seçkin komutanına 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı çıkışında şehit ettiği bir sırada başbakan oldu.
Bu cinayetin hemen ardından Irak parlamentosu 5 Ocak 2020'de düzenlediği oturumda Amerikalı terörist askerlerin bir an önce Irak topraklarından çekilmelerini öngören bir yasayı onayladı ve Irak'ın çeşitli kentlerinde Amerika karşıtlığı psikolojisinin yayılması yüzünden Iraklı direniş grupları ile Amerikalı terörist askerlerin arasında çatışmalar yaşandı.
Dolayısıyla Kazimi, Bağdat ve Washington arasındaki çatlak en derin noktasına ulaştığı bir sırada başbakanlık koltuğuna oturdu. Kazimi'nin görevi ise bu çatlağı Amerika ile ilişki biçimini ve yine Irak içinde Amerika karşıtlığı yönünde taleplere göz önünde bulundurarak ona göre doldurmaktır. Bu yüzden Amerikalı askerlerin Irak'tan çekilmesi ekseninde Washington ile stratejik müzakereler Kazimi yönetiminde gündeme alındı. İlk tur müzakereler Haziran ve ikinci turda Eylül 2020'de yapılırken üçüncü tur Nisan ve dördüncü turda Temmuz 2021'de gerçekleşti. Kazimi ikinci ve dördüncü tur müzakerelere katılmak üzere Amerika'ya gitti ve Eylül 2020'de Donald Trump ve son ziyaretinde de Joe Biden ile görüştü. Son görüşmenin sonucu 26 Temmuz anlaşması oldu.
Irak Başbakanı Kazimi, ülkesi son haftalarda bir dizi siyasi ve güvenlik gelişmelerine gebe olduğu bir sırada geçen Temmuz ayında Amerika'yı ziyaret etti. Amerika terör devletinin Haçlı Şabi hareketine karşı saldırılarını şiddetlendirmesi, tekfirci IŞİD terör örgütünü yeniden ihya etme projesi, IŞİD terör örgütünün Irak'ta halk arasında hoşnutsuzluk yaratmak ve yeni protesto eylemlerini tetiklemek amacıyla Amerika'nın yardımları ile elektrik direklerini hedef alması, Sadr sitesinin pazarında yüzlerce Iraklı vatandaşın şehadeti veya yaralanması ise sonuçlanan terör saldırısı, parlamento seçimleri ile ilgili konular, hepsi Irak'ta siyasi ve güvenlik şartlarının kırılgan ve karmaşık olduğunu gösteren durumlardı. Dolayısıyla Başbakan Kazimi ziyaretinde Irak içinde Amerika ile gerginliği hafifletmek ve siyasi imajını yükseltmek doğrultusunda yararlanmaya çalıştı. Nitekim bu şartların altında Amerika Başkanı Biden ile bir anlaşma imzaladı.
Yine akla giren bir başka soru, yapılan anlaşmanın içeriğine ne olduğu ve bu bağlamda hangi görüşlerin gündeme geldiği sorusudur. Tarafların yayımladığı bildiride Amerikalı terörist askerlerin cari yılın sonuna kadar Irak'tan çekilmesi ve bir bölümü de askeri müsteşar olarak Irak'ta askerleri eğitmek üzere bu ülkede kalması kararlaştırıldı, açıklandı. Dolayısıyla esas nokta şu ki bu anlaşma Irak parlamentosunun 5 Ocak 2021'de Amerikalı askerlerin mahiyetlerinin de veya görevlerinin değişmesi değil de hepsinin Irak'tan çekilmesini öngören kararı ile çelişmektedir.
Gerçekte Irak içinde de Amerikalı terörist askerlerin bu ülkeden çekilmeleri konusunda gereken konsensüs sağlanmamıştır. Bu konuda 3 farklı görüş söz konusudur. Gerçi Iraklı bazı resmi yetkililer Amerika'nın muharebe gücünün Irak'tan çekilmesini olumlu karşıladılar ama aynı zamanda Irak'ta güç dengelerinin sağlanmasında Amerika'nın varlığının gerekli olduğunu belirttiler. Oysa Iraklı direniş grupları anlaşmayı olumlu karşılayarak bunu Amerika'ya nihai darbeyi indirmek, yani askeri müsteşarlarını da Irak'tan atmak için atılan ilk adım olarak yorumladı. Üçüncü kesim ise anlaşmaya siyasi kandırmaca ve komplocu nitelidiler.
Peki bu anlaşmaya dışarıdan nasıl tepki verildi acaba? Irak'ta yetkililer ve şahsiyetlerden başka yabancı medya organları ve siyasi şahsiyetler de anlaşmaya tepki gösterdiler. Ancak tepkilerin önemli bir bölümü Amerika'nın kolay kolay Irak'tan çekilmeyeceği ve Bağdat'ta şimdiki yönetimde Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilmelerinin ciddi takipçisi olmayacağı yönündeydi. Amerika'nın eski Irak Büyükelçisi Süleyman açıkça Washington yönetiminin Irak'taki askeri gücünü geri çekme niyetinde olmadığını belirtti.
Amerika'nın New York Times gazetesi de çok net bir şekilde Amerika Irak'tan geri çekilmek istemediğini ve Başbakan Kazimi'nin Washington'dan müzakereleri sadece Irak'taki Amerikalı askerlerin görevini göstermelik olarak değiştirmek için yapıldığını yazdı. New York Times gazetesi Kazimi yönetimi ve Bağdat yönetiminde birçok askeri yetkili Amerika'nın Irak işgaline karşı olan siyasi muhalif akımlardan gelen ağır baskı yüzünden Amerikalı askerlerin Irak'tan çekilmelerini istediğini belirterek varılan yeni anlaşmayı bir nevi diplomatik skeç olarak niteledi.
El Ahbar gazetesi ise bu anlaşmayı Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilme talebini hatırlatmak üzere yapılan bir anlaşma nitelerken, Başbakan Kazemi bu anlaşma ile işgalcilerin Irak'tan tamamen çekilmesini talep eden siyasi grupları susturmaya çalıştığını yazdı. Gazete, Irak'ı işgal eden güçler IŞİD ile savaş sürecinde askeri müsteşar gibi yeni bir adın altında Irak'ta kalarak bu ülkeyi işgal etmenin çirkin imajını Irak halkı gözünde güzel gibi göstermeye çalıştıklarını vurguladı. Gazeteye göre Amerika ve Irak yönetimi iki ülke arasında stratejik müzakerelerin çerçevesinde yürüttükleri teknik görüşmeleri sorguladığı gibi aynı zamanda Amerikalı terörist askerlere yeni bir misyon tanımlayacak ve sözde Irak'ta güçlenen IŞİD ile savaşında hava desteği, istişare ve istihbarat desteği sağlayacaktır.
Irak Halk Güçlerinin Telegram kanalı Saber News ise anlaşmaya gösterdiği sert tepkide Irak'tan hiçbir Amerikalı askerin çekilmeyeceğini, bu askerlerin görevi kağıt üzerinde değişeceğini belirtti. Sabere News birkaç mesaj yayımlayarak, Irak direnişi Amerikalı terörist askerlerle mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, bizim şartlarımıza göre çekilme hashtagini kullandı.
Şimdi bu çekilme anlaşması gerçek mi değil mi? Bir yana anlaşmayı Amerikalıların direniş komutanlarından suikast yaptıktan sonra Irak'tan çekilmeleri konusunda ise ağır baskı altında olduklarının işareti nitelemek mümkün. Amerikalı terörist askerler 2003 yılından beri Irak topraklarında işgal gücü olarak görev yaptı ve zamanla sayıları 10 binlerden 2500'e indirildi. Amerika'nın eski başkanlarından Barack Obama 2009 ile 2011 yılları arasında Irak'taki Amerikalı asker sayısının azaltılmasına mani olmak için yoğun çaba harcadı. Ancak Irak'ın dönem yönetimi, parlamentosu ve halkın direnişi bu çabaları boşa çıkardı. Gerçi o dönemde de bazı Amerikalı askerler müsteşar adı altında Irak'ta kaldı.
Öte yandan 2014 yılında tekfirci IŞİD terör örgütünün Suriye ve Irak topraklarında ortaya çıkmasının ardından Amerika bir kez daha IŞİD terörü ile mücadele bahanesiyle yeniden asker sayısını arttırdı. Şimdi de Kazimi ve Biden anlaşmasında Amerikalı bazı askerlerin müsteşar olarak Irak'ta kalmaları kararlaştırıldı. Gerçi bu askerlerin bu yılın sonuna geldikten sonra gerçekten askeri müsteşar mı yoksa muharebe gücü mü oldukları netlik kazanacaktır. Bu arada Irak tarihine bakıldığında özellikle işgalin üzerinden geçen son 20 yılda direniş grupları Amerikalı askerlerin çekilmelerini istediklerinde bu hedefe ulaşmak ve nihai sonucu elde etmek için mücadeleden el çekmedikleri de belirtilmelidir.
Muhterem dinleyiciler, Amerikan Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Kazemi'nin arasında varılan anlaşmayı ele aldığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi, bölge ülkelerinin yabancılar müdahalesi olmaksızın teamülü ve işbirliğinin kalıcı güvenlik için gerekli olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Şamhani, Amerika, İngiltere ve Siyonist rejimin şüpheli davranışlarını izlediklerini belirtti. İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Fedevi, devrim muhafızlarının her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. Laziki Liman Şirketi'ne bağlı Laziki İtfaiyesi ve Sivil Savunma Müdürlüğü unsurları, dün limanda söndürülen bakım çalışmaları sırasında bir gemide çıkan yangını söndürdü. Geminin İran'a ait olmadığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı aşı ithalatı kaynaklarının tedariki için hızlanma emri verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri korona aşısının dünya çapında adaletsiz dağıtımını eleştirdi. Son 24 saatte Türkiye'de 124 kişi COVID-19 hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Türkiye İsviçre Masraat Güzarı'na nota verdi. İslami Cihad, Amerika Güvenlik Heyeti'nin işgal altındaki Filistin'i ziyaretinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Irak'ta Kerbela Belediye Başkanı uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Sana Havalimanı Müdürü, Sana Havalimanı kuşatmasının sonuçlarının felaket olacağını belirtti. Afganistan'daki iç savaşta son 10 günde 4000'den fazla kişi yaralandı. Rusya, Ukrayna'da Amerika hava savunma sisteminin konuşlandırılması konusunda uyarıda bulundu ve cinsel tacizle suçlanan New York valisi Andrew Cuomo istifa etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.